Ayrım 13. Büyük Kin'in Kısa Öyküsü. Karşı Devrim. Ferruh Sidar. Sayfa 140. Yeniden yeni bir dönem başlasa da zihniyet hiç değişmedi. Demokrat Parti'nin büyük kentlerdeki ticaret burjuvazisinden, yeni palazlanmış sanayicisinden, büyük toprak sahiplerinden, feodal ağalarından ve tüm bunların yönlendirdiği işçi ve köylü vatandaştan oluşan tabanını bölüşüm için 3 parti ortaya çıktı. Adalet Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi. Demokrat Parti'nin ardılı olarak kurulan Adalet Partisi 1961 seçimlerinde %35 oy aldı. DP'nin mirasını paylaşan partiler AP, CKMP ve YTP oy ve milletvekili sayısı bakımından çoğunluğa sahip oldular. En çok oy alan CHP liderinin başkanlığında kurulan koalisyonlar dönemi 1965 yılına kadar sürdü. Adalet Partisi ile başlayan koalisyonlar YTP ve CKMP ile devam etti. Bağımsızlarla kurulan azınlık hükümeti ile de sona erdi. Bu biçimdeki bir iktidarın parti programlarını uygulamaya elverişli olmadığını, büyük tavizlerin verilerek yandaşlarının, dahası karşı tarafın bile hoşnut olmadığını CHP örgütü dillendirse de İnönü etkilenmedi. Ne var ki ortaklarının, yani muhalefetin, kendisini ve partisini nasıl kullanıp bir kenara ittiğini 1965 bütçe görüşmelerinde gördü. İnönü'nün yıkılışına neden olan diğer bir gelişme de Kıbrıs konusunda yaşandı. Kıbrıs'a yönelik bir girişimin ABD Başkanı Lyndon Johnson'ın mektubu ile engellenişi ve bu konuda İnönü'nün Türkiye'nin yeni bir dünyada yer aramasının gerektiği konusundaki demeci kendi sonunu hazırladı. ABD'nin güvenini yitirmesiyle birlikte 1964 sonlarında basında ABD yetkililerinin Ankara'da yeni bir hükümet oluşumu için çalışma yaptıklarına ilişkin haberler sıkça görülmeye başladı. Sonrası da bilindiği gibi. 1964 yılında Ragıp Gümüşbala'nın ölmesiyle birlikte Saadettin Bilgiç'e karşı 500 oy farkla genel başkanlık seçimini daha önce kimsenin bilmediği DSİ Genel Müdürü olan Süleyman Demirel kazandı. 1965 seçiminde tek başına iktidara gelen Adalet Parti döneminde kısa öyküsünü aktarmaya çalıştığımız zihniyetin konumu hiç değişmedi. Bu durum 1969'da İlhan Selçuk'un mizahi bir makalesinde şöyle yankılanmıştı. Diyebiliriz ki dünden bugüne takunyacılığın itibarı artmış, eskiden daha çok hamamlarda, abdesthanelerde iş gören takunyalar, bugün devlet dairelerinde, iktisadi devlet kuruluşlarında, milli eğitimde, ticaret odalarında gezinir olmuşlardır. Şimdi devletin hangi sektörüne varsanız takunya seslerini duymak mümkündür. Evet, bu sesler Atatürk'ün laik Türkiye'sinde devlet koridorlarında duyulmaktadır. Takunya modasını çağımız Türkiye'sinde moda haline getirenlerin ön saflarında profesörler, mühendisler, doktorlar, tanınmış iş adamları da bulunmaktadır. Çoğu Avrupa'da, Amerika'da eğitim görmüş bu muteber kişiler takunyanın erdemini şiddetle savunmaktadırlar. Abdesthanede takunya geleneği çok partili rejimin dönüşümünde giderek politikada takunya imajını yaratmıştır. Bu konuda özellikle devlet planlama teşkilatında yaşanan abartılı gelişmeler parti içinde kimi milletvekillerinin tepkisine yol açsa da Süleyman Demirel Turgut Özal'ı kastederek "ben göreve getirdiğim kişiyi ezdirmem" diyerek tepkileri göğüslemişti. Devlet Planlama Teşkilatı'nda yıllarca uzman ve yönetici olarak görev yapan Ali Nejat Ölçen, Devlet Yokuşu adıyla Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınladığı yazı dizisinde o günleri dillendirirken devlet kadrolarında içten içe yaşanan ayrışmayı öne çıkarmıştı. DPT'nin birdenbire birbirine benzeyen yuvarlak yüzlü, üçgen bıyıklı ve tombul insanlarla adeta işgal edildiğini vurgulayan Nejat Ölçen, bu kadroların kendi içinde kilitlenmesini de ayrıntılarıyla da aktarmıştı. Başta Turgut Özal olmak üzere bu kadroların DPT araçlarıyla cuma namazına gidiş törenleri, kurum içindeki yapıların ibadete uygun hale dönüştürülmesi, koridorlarda yankılanan ilahi müzikler, konuşma şekli, giyim ve davranış biçimindeki abartılar ve benzeri nedenlerle yaşanan bölünmeler sıkça dile getiriliyordu o günlerde. Ancak huzursuzluğun kaynağı bunlardan ibaret değildi. Onlarca uzmanın yayınladığı bir bildiri o döneme ilişkin Türkiye gerçeğini gözler önüne sermiş olsa da varlığında tarikatların rolünü bilen Süleyman Demirel bilinen tavrıyla bu durumu göğüslemeyi yeğledi. Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlarının yayınladığı bildiri şöyledir. Devlet Planlama Teşkilatı ülkenin kalkınması için yapması gereken bilimsel çalışmaları tamamen bir tarafa bırakmıştır. Plan ilkeleri ve kanunlarımız her konuda açıkça çiğnenmekte, özel sektör ve şeriatçılar zengin edilmektedir. Planlama kadrosu devamlı olarak yöneticilerin akrabaları ve torpillileriyle doldurulmaktadır. Devlet hazinesinin milyarlarca lirası haksız ve kanunsuz olarak torpilli özel sektöre ve şeriatçı çevrelere akıtılmaktadır. Teşkilata doldurulmuş olan ekip devamlı olarak laiklik ilkesine aykırı davranmaktadır. Çalışma saatlerinde planlama mescidinde toplu namazlar kılınmakta, dini toplantılar yapılmaktadır. Bugüne kadar bu ciddi konulara eğilmeyen tüm yetkilileri bu kuruluşta sıkı bir soruşturma yapmaya ve onu ıslah etmeye davet etmek, DPT görevlileri olarak bizim için vatan ve vicdan borcudur. Türkiye'nin ve Türk toplumunun ülkemizi doğrudan etkileyen bu yolsuzluklara tahammülü kalmamıştır. İleride başbakan ve cumhurbaşkanı olacak olan Turgut Özal'ın o günlerde başında bulunduğu kurumu ne hale getirdiği bu bildiriden anlaşılmaktadır. Çığlık olarak da nitelenebilir olan bu duyuru, bilgi ve belgelere dayalı olarak aynı zamanda yüzleşmek için bir meydan okumaydı. Büyük çalkantılara rağmen iktidar soruşturma kapısını aralamadı. Olan biten her şeye göz yumdu. O dönemde kurumlarda sergilenen dinsel gösterilere ve her şeyi dini sembollerle değerlendirme çabalarına olan tepkiler yalnızca muhalefetten değil, kimi Adalet Partisi milletvekillerinden de gelmişti. Dahası meslek okullarının üniversite sınavlarındaki konumuna, DPT Müsteşarı Turgut Özal'ın hazırlattığı eğitim programı kapsamında İmam Hatip okullarının da getirilmesi komisyonda tartışılırken, bu öneriye AP'li komisyon başkanı İsmet Sezgin başta olmak üzere bazı milletvekilleri karşı çıkmış, bu öneri muhalefetin de karşı oyu ile reddedilmişti. Böyle olsa da bu planın genel kurulda görüşüldüğü sırada reddedilen tasarının genel kurulda okunması şaşkınlık yaratmış, planın o sayfası Turgut Özal tarafından yeniden yazdırılarak metne montaj yaptırıldığı anlaşılmıştı. Sosyal Planlama Dairesi Başkanı Enver Ergun'un genel kurulda yerinden fırlayarak ekibiyle birlikte oturumu izleyen Turgut Özal'ın yanına gidip elindeki planı masaya vurduktan sonra "Bu yaptığınız şey ayıptır, ayıp, istifa ediyorum" diye yüzlerce insanın önünde bağırması da yine pişkinlikle karşılanmıştı. İsmet Sezgin'in Süleyman Demirel'e "Bu durumdan haberiniz var mıydı?" sorusuna Demirel'in "Hayır, haberim yok" diye cevap verdiği işitilmişti o günlerde. Duruma göre vaziyet almak, Demirel'in belirgin bir özelliğidir. Duruma göre vaziyet almak, Demirel'e özgü bir vurgulamadır. Bu nedenle Atatürkçü ile Atatürkçü, dinci ile de dinci olmak Demirel için doğal bir şeydi. Yukarıdaki gelişmeye ilişkin olarak İsmet Sezgin'e "haberim yoktu" dese de, ilerleyen yıllarda Nurcuların Köprü adlı dergisinde yayınlanan görüşlerinde söz konusu tasarıya bakışı tartışılmayacak bir biçimde anlaşılmıştı. Demirel, İmam Hatipler ve Atatürk'ün devrim yasalarından biri olan Tevhid-i Tedrisat Kanunu, yani Öğretim Birliği Yasası hakkındaki soruyu şöyle yanıtlıyor. Soru: İmam Hatip okullarının ve Kur'an kurslarının Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile öngörülen hedeflere ters düştüğü sürekli olarak dillendiriliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Demirel'in yanıtı: Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na ters düşüyor diye bunlardan vazgeçmek mümkün değil ki. Tevhid-i tedrisat tek başına bir muta değildir. Eğer din eğitimini dışında bırakan bir tedrisat kanunu varsa orta yerde, doğru olmayan o zaten. Ters düşmesi bir suç değildir, bir gariplik değildir. O zaman tevhid-i tedrisat kanunu dediğimiz kanun doğru değildir. Böyle diyenler tevhid-i tedrisat kanunu neyse o kanun esasları din eğitimini içine alacak şekilde düzeltmeleri lazımdır. Tevhid-i tedrisat kanunu bir semavi kitap değil ki, şayet Kur'an kursları veya din eğitimi bu kanuna ters düşüyorsa yanlış olan din eğitimi değildir, tevhid-i tedrisat kanunudur. Osmanlı'dan kalan eğitim sisteminde iki farklı yapıdaki kurumdan birbirine zıt hayat görüşüne sahip kimseler yetişiyordu. Toplumda oluşan mektep-medrese ikiliğine üçüncü bir yapının, misyoner okullarının, azınlık okullarının ve kolejlerin de eklenmesi sosyal ve kültürel açıdan sorunlar yaratıyordu. Bu bölünmüşlüğü ortadan kaldırması ve devrimlerin halk üzerinde etkili olabilmesi için tüm eğitim kurumlarının tek bir merkeze bağlanması, eğitim öğretimin tek elden tek esasa göre yönetilmesi amaçlanmış, 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmıştı. Millilik, laiklik ve modernlik esaslarını uygulayabilmek için eğitim kurumlarının birleştirilmesine gereksinim duyulmuş, böylece eğitimdeki çok başlılık ortadan kaldırılmıştı. Halifeliğin kaldırılmasına ilişkin kanun ile birlikte şer'iye ve efkaf vekaletinin, kanunların şeriata uygunluğunu denetleyen bakanlığın kaldırılması hakkındaki kanun da aynı gün çıkarılmıştı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu tekke ve zaviyelerin kapatılması, Arap harflerinin kaldırıp harf devriminin yapılması gibi diğer devrimlerin gerçekleştirilmesine de altyapı oluşturmuştu. Ulu Önder'den söz ederken kimi zaman Büyük Atatürk diye vurgu yapan Demirel'in Atatürk devrimlerine karşı tutum ve davranışı diğer liderler gibi daima ikiyüzlü oldu. Atatürk'ün Molla Said diye ünlediği ve Nutuk'ta İngilizlerin işbirlikçisi diye nitelediği Said-i Nursi için Süleyman Demirel bakın neler söylüyor. Bediüzzaman Said-i Nursi bir dahidir. Bediüzzaman Hazretleri'nin Divan-ı Örfi kitabında çok güzel bir sözü var. Orada der ki, padişah peygamberimizin emrine itaat etse ve yoluna gitse halifedir. Biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa peygambere tabi olmayıp zulmedenler, padişah da olsalar haydutturlar. Devlet hadisesini bunun kadar güzel izah eden çok az şey vardır. Asr-ı Saadet'in cumhuri karakterini yine en güzel şekilde Bediüzzaman Hazretleri ifade etmiş, Hülafa-i Raşid'in yani dört halife, her biri hem halife hem reisi cumhuriydi. Hayattayken cennetle müjdelenen on sahabeye ve sahabe-i kirama elbette reisi cumhur hükmündeydi. Fakat manasız isim ve resim değil, belki hakikati, adaleti ve hürriyeti şer'iyeyi taşıyan manayı dindar cumhuriyetin reisleriydiler. Başbakanlık arabasıyla cuma namazına giden ilk adam benim diye övünen Süleyman Demirel'in bakış açısını gösterecek diğer örnekleri sıralamak gereksizdir sanırım. Said-i Nursi'nin yukarıdaki görüşleri oldukça nettir. Dindar bir cumhurbaşkanı fikrinin nereden kaynaklandığını ve AKP yönetiminin rejim değişikliği arzusundaki anlayışın hangi esasları hayal gibi algılanıyor da olsa hedefliyor olduğunu anlamak zor değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Said-i Nursi hakkındaki değerlendirmeleri. Yeri gelmişken Said-i Nursi'nin yapıtı hakkında kimi değerlendirmeleri aktarmak yararlı olacaktır. Demirel gibi pek çok kişinin dahi ve en büyük İslam alimi diye nitelediği karşı devrimcilerin lideri ve esin kaynağı olan Said-i Nursi'nin Şeyh Said isyanından sonra Isparta'nın Barla kazasındaki zorunlu yerleşimi sırasında yazdığı Nur Risaleleri hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın değerlendirmesi şöyledir. Nur Risaleleri, Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarından bazı inanışları ve iman konularını ele almış, yalnız bunlarla açıklama usullerine uymayan keyfi bazı yorumlara geçmekle zihinlerde bulanıklık meydana getirmiştir. Said-i Nursi, İmam Rabbani, Abdülkadir Geylani ve diğerleriyle kıyaslanarak hepsinin üstünde sayılmış ve bazı garip ifadeler belirtilmiştir. Nurcuların inanış ve değerlendirmeleri İslam dininin Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye'deki kaide ve formüllerine uymayan bir inanış biçimi olmuştur. Nurculuk dini meselelerde işi çığırından çıkaran bir kötüye kullanma olduğu gibi milli ve sosyal konularda da birlik fikrini baltalayan bir zihniyeti temsil etmiştir. Bu risaleleri okuyanlar kendilerini bütün Müslümanlardan üstün görmüşler, yalnız ve yalnız nurcu olanların cennete gideceğini, nur risalelerinin günahları giderebileceğini kabul etmişler, netice olarak da nur risalelerini okumayı bir ibadet haline getirmişlerdir. Dine yararlı girişimde ve değerlendirmede bulunanlar peygamberimizin hizmetkârı durumunda oldukları için Kur'an-ı Kerim'de peygamber efendimize hitap edilmiş ayetleri onların şahsına yüklemek yakışık almaz. Böyle bir değerlendirmeyi benimsemek de Müslüman gönüllülüğüne uymaz. Sayr-ı Nursi'ye uyanlar nurcu ise diğer Müslümanlar zulmetçi midir? Esasen nur Kur'an'ındır. Kur'an ise bütün Müslümanlarındır. Nurcuların Peygamberimizin Livaül Hamd adı verilen sancağı altındaki birlik ve beraberlik içinde olmalarını dileriz. Bu sancak kainatta var olan her şeyde Allah'ın yaratıcı sıfat, kudret ve bilgisini görüp takdir edebilen olgun zihniyeti temsil eder. Yöntemimiz bir insanın sınırlı anlayışını ve görgüsünü kabullenip onunla yetinmek değil, günden güne zenginleşen ve yükselen ilmi anlamak ve Allah kelamının manasını değerlendirmek ve böylece dünya aydınlarının imanına imkanlar hazırlamaktır. Asıl faydalı olan bu yoldaki hizmettir. Kendi birliğimizi ve dirliğimizi bozan ayrıcalık ve sınırlı bir fikre saplanıp kalmak zararlı bir zihniyettir. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilen 13 adet kararda Risale-i Nur masaya yatırılmış ve İslam'a aykırılığı kapsamlı bir biçimde açıklanmıştır. Yukarıdaki alıntı yalnızca sonuç bölümünden kısa bir özettir. İkinci zihniyet, ayrı yapılar içinde olduklarında birbirlerine aynı ağacın dallarıyız derken de içkenlikliydiler. İkinci zihniyetin terakkiperver cumhuriyet fırkası ile başlayan siyaset anlayışında hiçbir farklılık yoktur. Seçim panolarında Adnan Menderes, Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan'ın resimlerinin yanında Süleyman Demirel ve Necmettin Erbakan'ın fotoğrafları bulunmuyorsa eğer bunun nedeni sonradan oluşan güç kavgasında aranmalıdır. Elinden tutup siyasi yaşama kazandırdıkları ve arkalarından hançerledikleri için Demirel'in Turgut Özal'a, Necmettin Erbakan'ın da Tayyip Erdoğan'a bakışı ve tavrı bilinmektedir. Has Parti Başkanı'nın AKP'ye katılma töreninde Recep Tayyip Erdoğan'ın biz zaten ayrı gayrı değildik, bir ağacın dalları gibiydik deyişi doğruydu. 1950'den itibaren aynı zihniyet birbirinin ardılı ya da bir parçası olarak iktidar oldu. Çok partili bir süreç yaşamadık. Siyasi yaşamımız Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze iki farklı yapı olarak biçimlendi. Çok partili yaşam içinde koşullar oluşmamakla birlikte tek partili dönemde demokratik gösterge parti içi muhalefetten oluşmuştu. Sözde çok partili yaşama geçişimiz ise yukarıdaki gibidir. Başka bir söyleyişle biz zihniyet ve planlama açısından farklı siyasal gruplardan oluşan partiler yaratmış değiliz. Aynı sesi çıkaran pek çok sazdan işittiğimiz melodiyi nasıl çok sesli müzik olarak değil de çok sazlı müzik diye niteliyorsak, aynı zihniyetin ürünü olan partilerin varlığı nedeniyle de çok partili yaşamdan söz edemeyiz. Hayır, biz çok partili yaşama geçmiş değiliz. İnönü'nün büyük yanılgısı sonunda güçlenip kök salan terakkiperver Cumhuriyet Fırkası küçük aralıklar dışında 1950'den itibaren iktidardadır. Partiler kağıt üzerinde farklı kurumlar gibi görünse de yapı aynıdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi onlar aynı ağacın dallarıdır. Bulanık bir görüntü bizi yanıltsa da ya da biz aynı türdeki sesleri çok sesli gibi algılasak da tek partili süreçteki ayrılıklardır yaşadığımız. Karşı devrim büyük bir hızla kanık sanıyor. Birkaç sayfa geride çalışma ve işleyiş biçimi çağdaş olması gereken kurumlarda yaşanan dinsel gösterilere o günlerde duyulan tepkilerden söz ettik. İktidardaki AP milletvekillerinden kimileri muhalefetle birlikte bu durumdan rahatsız olmuş, pek çok köşe yazarı da bu konudaki tepkilerini sütununda dillendirmişti. O günden bugüne yaşanan gelişmeleri değerlendirmek, başka bir deyişle kanıksamaya başladığımız karşı devrimin hangi aşamaya geldiğini anlamak açısından bir iki örnek yeterli olacaktır. Şeriat yanlılığı ile tanınan Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, AKP iktidarının politikalarından memnun değil ama bu hoşnutsuzluk yönetimin aklına estiği gibi siyaset yapmasından kaynaklanmıyor yalnızca. Serzenişleri daha çok kendi deyişiyle İslamcılığın cıcığının çıkartılmasına ilişkin. İnsanı kamil edasıyla TV kanallarında süzülerek konuştuğunda sözcükler dudaklarından şeker şerbet dökülen Mehmet Şevket Eygi, Allah cezanızı versin, İslamcılığın cıcığını çıkarttınız, Allah belanızı versin diye başlıyor satırlarına ve şunları söylüyor. Ben çoğunuzun o eski mücahitlik günlerini bilirim. Ne nutuklar atıyor, mangalda kül bırakmıyordunuz. Sonra mücahitlik postunu çıkardınız, müteahhit oldunuz. Doğruluk şişesini taşa vurup paramparça ettiniz. Allah bin kere belanızı versin. Namaz kılıyor, günde onlarca defa Allah'tan sirat-i müstakime, yani doğru yola, kılavuzlamasını lisan ile niyaz ediyorsunuz. Bre uğursuzlar, İslam'da devlet ve belediye bütçelerini hortumlamak var mıdır? Rüşvet almak var mıdır? Haram yemek var mıdır? Her türlü emanete hıyanet etmek var mıdır? Yalan söylemek, halkı aldatmak var mıdır? Arsa ve arazileri yapılaşmaya açarak, binalara fazla kat izni vererek haram komisyonlar almak var mıdır? İhalelere fesat karıştırmak var mıdır? Allah belanızı versin. İki yakanız bir araya gelmesin. Haram servetlerinizi huzur içinde yiyemeyin emi. Müslümanların yüzünü kara çıkardınız. Başınız beladan kurtulmasın. Mehmet Şevket Eygin'in bu çıkışı yukarıda karşı devrimin hangi aşamaya geldiğini belirtmek açısından vereceğimiz örneğin altyapısını oluşturmaktadır. Serzenişleri de 1950'den itibaren yabancısı olmadığımız bir durumdur zaten. Mehmet Şevket Eygin asıl oklarını katmerli hainler diye başladığı yazısıyla gönderiyor ve diyor ki, soruyorum, Müslümanlar niçin üniter bir ümmet yapısı ve teşkilatı içinde birleşmiyor? Müslümanlar niçin tek bir imam-ı kebire biat ve itaat etmiyor? Ümmet ve imam olursa öyle sabah namazları vakitlerinde leşler gibi yatmak yok. Yüce makamdan kesin emir ve talimat gelecek. Müslümanların başında bir imam-ı kebir, bir halife olsa çeşit çeşit reformcular bugünkü gibi sere serpe yıkıcı propaganda yapabilir ve cirit atabilirler mi? Ümmet teşkilatı ve imam olsa kader yok, şefaat yok, kabir ahvali yok diyen bidatçılar, yani sünnete uygun davranmayanlar cart cürt edebilir mi? Ümmet ve imamet olsa şu şeytani, yani yeni modern tesettüre izin ve fırsat verilir mi? Evet, ümmet ve imameti açık kafirler istemezler ama münafıklar, zındıklar, reformcular, sapıklar hiç mi hiç istemez? Şah'ın zulmü, Ömer'in zulmünü geçmişti diyenler hiç Sünnilerin birleşmesini ister mi? Müslümanlar birleşip tek bir ümmet olmasın, bu ümmetin başında bir imam bulunmasın ki din soyguncuları meydanda at koştursun. Ümmet ve hilafet olursa din bezirganlarının gelirleri kesilir, bu onlar için bir ölümdür. Bugünkü hizipçilik, tefrika, militanlık, holiganlık, din sömürüsü, plansızlık, programsızlık hep ümmet olmadığı, halife olmadığı içindir. Kemalist, laik, vesayetçi düzen Müslümanları paramparça etti. Onları ümmet olmaktan çıkarttı. Ne kadar münafık, sapık, bidatçı, din sömürüsü yapan uğursuz varsa bu bozuk ortamda malı götürüyor. İslam medreselerinin açılması hiç onların işine gelir mi? Ümmet yok, halife yok, fetva meclisi yok, meclisi meşayih yok. Yani Şeyhülislam'a bağlı tekkeleri denetleyen kurum yok. Eğitimi dilediği biçime dönüştürdükten sonra kırmızı çizgimiz dindir, hedefimiz dindar bir nesil yetiştirmektir diyen AKP yönetimine gösterilen yukarıdaki tepki geldiğimiz aşamayı göstermektedir. Hilafetin getirilmesi yönünde acele eden, bunun gerçekleşeceği yönünde de kuşkuları bulunan ünlü bir yazarın din iman elden gidiyor diye çığlık attığı bir Türkiye'de karşı devrimin kat ettiği yol pürüzsüz bir biçimde görünmektedir. 2012 Türkiye'sinde gündeme oluşturan konular hilafetin uygulanmaması ve BOP kapsamındaki ılımlı İslam modelinden ibarettir ne yazık ki. Mehmet Şevket Eygi, biz asr-ı saadeti, yani Hazreti Muhammed'in yaşadığı dönemi getireceğiz diyenler neredesiniz şimdi? Dut yemiş bülbül gibi sesiniz çıkmıyor. Bokluca bülbülleri haydi ötsenize. Dinleri para, kıbleleri karı olan müsibetler diye oklarını savururken Akit gazetesi yazarı Asım Yeni Haber de 15 Ekim 2012'de yazdığı bir makalesini, Türkiye öyle görünüyor ki önümüzdeki seçim döneminde örtülü hanım milletvekillerine sahip olacak. Türkiye'de örtü yasağı kapsayıcılığını günden güne yitiriyor. Üniversitelerde, liselerde örtülü okunabiliyor. Birçok devlet kurumunda örtülü hanımlar çalışıyor. İzmir'in kavakları dökülür yaprakları. Bize de derler çakıcı yıkarız konakları. Bu türkü Çakıcı Efe'nin türküsü. O statü sembolü konakları yıktı. Türkiye'nin yerleşik tabuları da yıkılmaya mahkum diye bitirirken iktidarın uygulamalarından hoşnut görünüyordu. hilafete dönüş konusunda umutsuzluğa düşenlerin dışında AKP iktidarının uygulamalarından mutluluk duyan yanlı yazarların satırları ve de Recep Tayyip Erdoğan'ın nereden nereye değişi karşı devrimin kansız bir biçimde gerçekleştiğinin, yani çok yol alındığının ifadesidir. Necmettin Erbakan ölümünden önce Mehmet Şevket Eygi gibi böylesi bir yönetim anlayışından memnun olmadığını dillendirmişti. Onun Refah Partisi döneminde karşı devrimi kastederek kanlı mı olacak, kansız mı olacak dediğinde hayalleri farklıydı. Gitmek istediği yol asr-ı saadetti. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 153.